My beloved brothers and sisters.
Sevgili kardeşlerim. Bu sabah güzel mesajlar dinledik. Katılan herkese saygılarımı sunuyorum. Özellikle kendisini daha iyi hisseden yaşlı Robert D. Hales tekrar bizimle beraber olduğu için çok mutluyuz. Bob, seni seviyoruz. Bana bu sabah size ne söylemek istediğimi düşünürken, uygun olduğunu ve yerinde olacağını gördüğüm bazı düşünceleri ve hisleri sizinle paylaşmam gerektiğini hissettim. Bunları paylaşırken Tanrı'nın beni yönlendirmesi için dua ediyorum. Bu dünyada şu ana kadar 84 yıl geçirdim. Başka bir bakış açısı vermek gerekirse, New York'tan Paris'e tek motorlu, tek koltuklu bir uçakla ilk defa tek başına durmadan uçmuş Charles Lindbergh'le aynı yılda doğdum. O günden bugüne 84 yıl boyunca birçok şey değişti. İnsanın Ay'a çıkmasından bu yana yıllar geçti. Öyle ki dünün bilim kurgusu bugün gerçek oldu. Ve bu gerçeklik günümüzdeki teknoloji sayesinde çok hızlı bir şekilde değişiyor. Ve buna zar zor ayak uydurabiliyoruz. Uydurabilirsek. Eski çevirmeli telefonları ve manuel daktiloları hatırlayan bizler için bugünün teknolojisi sadece harika olmaktan daha da öte bir şey. Hızlı şekilde değişen diğer bir şey de toplumun ahlaki ölçüleridir. Geçmişte uygunsuz ve ahlaksız görünen davranışlar şimdi sadece hoş görülmekle kalmıyor, hem de çoğu kişi tarafından kabul ediliyor. Geçenlerde Wall Street Journal'da Britanya'nın baş hahamı Jonathan Sacks'ın yazdığı bir makaleyi okudum. Bazı şeylerin arasında şunu da yazmıştı. Bundan alıntı yapıyorum. Hemen hemen batıdaki bütün toplumlarda, 60'lı yıllarda, geleneksel kendine hakim olma etiklerinin hepsinden vazgeçilişi simgeleyen ahlaki bir devrim oldu. Beatles'ın söylediği gibi, İhtiyacınız olan tek şey sevgidir. Yahudi, Mesihçi ahlak kuralları unutuldu. Onun yerini şu atasözü aldı. İşine geleni yap. 10 emir, yaratıcı 10 tavsiye diye yeniden yazıldı. Haham Sacks, üzüntü duyarak şöyle devam ediyor. Ahlaki sermayemizi, finansal sermayemizi harcadığımız gibi aynı şekilde dikkatsizce boşa harcıyoruz. Dünyanın büyük bir kısmında insanlar dinin geçmişte kaldığına inanıyor. Siz buna layıksınız. Onun için satın alın, paranızı harcayın, giyinin, kuşanın, hava atın. Kültürüne karşı hiç kimse ses çıkarmıyor. Mesaj şudur ki, ahlakın modası geçmiştir. Vicdan, süt çocukları içindir. Ve en önemli tek emir, başkası tarafından yakalanmayacaksın emridir. Kardeşlerim, bu maalesef etrafımızdaki dünyayı tanımlıyor. Umutsuzluğa düşerek ellerimizi ovuşturuyor ve böyle bir dünyada nasıl sağ kalacağız diye merak ediyor muyuz? Hayır. Aslında İsa Mesih'in sevindirici haberinin hayatlarımızda olduğunu ve ahlakın modasının geçmediğini biliyoruz ki bize yol gösterecek bir vicdana sahibiz ve kendi hareketlerimizden biz sorumluyuz. Dünya değişse de Tanrı'nın yasaları değişmez. Bu yasalar değişmedi. Bunlar değişmeyecek. 10 emir adı üzerinde emirdir. Bunlar tavsiyeler değildir. Tanrı bu emirleri İsrail çocuklarına verdiği zaman bu emirler nasıl gerekli olmuşsa bugün de aynı şekilde gereklilerdir. Eğer dikkatli bir şekilde dinlersek, şimdi burada bize konuşan Tanrı'nın sesinin yankılandığını duyacağız. Benden başka Tanrı'nın olmayacak. Kendine put yapmayacaksın. Tanrı'nın, Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Sebt gününü kutsal sayarak anımsa. Annene, babana saygı göster. Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Göz dikmeyeceksin. Davranış kurallarımız kesindir. Bunlar için pazarlık yapılamaz. Bunlar sadece on emirde değil, ayrıca kurtarıcı dünyada yürürken bizlere vermiş olduğu dağdaki vaazda da bulunur. Bunlar onun öğretilerinde bulunur. Modern vahiylerin sözlerinde bulunur. Cennetteki babamız dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Peygamber Mormon, Tanrı'nın tüm sonsuzluktan tüm sonsuzluğa kadar değişmeyeceğini söyler. Hemen hemen her şeyin değiştiği gibi görünen bu dünyada güvenebileceğimiz şey, sıkıca tutunabileceğimiz gemi demiri, Tanrı'nın sabitliğidir ki böylece güvende oluruz. Yoksa bilinmeyen sulara sürükleniriz. Bazı zamanlar dünyadaki insanların sizden daha fazlasıyla eğlendiğini düşünebilirsiniz. Bazılarınız kilisede bağlı olduğumuz davranış kurallarından dolayı kısıtlandığımızı hissedebilir. Kardeşlerim, size beyan ederim ki kurtarıcıyı takip ederken ve emirleri tutarken bize gelebilecek ruhtan başka hiçbir şey hayatlarımıza daha büyük bir sevinç ya da ruhlarımıza daha çok huzur getiremez. Bu ruh, çoğu insanın katıldığı türdeki etkinliklerde bulunamaz. Havari Pavlus şu gerçeği beyan etti. Doğal kişi, Tanrı'nın ruhu ile ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. Doğal kişi kelimesi, eğer kendimizin böyle olmasına izin verirsek, herhangi birimizi de kastedebilir. Ruhsal şeylerden çok uzaklaşan bir dünyada tedbirli olmalıyız. En çok arzu ettiğimiz Tanrı Krallığındaki sonsuz hayatı elde etme sürecinde vazgeçmeyi reddetmek, standartlarımıza uymayan her şeyi geri çevirmek çok önemlidir. Zaman zaman fırtınalar yine kapımızı çalacaktır. Çünkü bunlar bu fani dünyadaki tecrübelerimizin kaçınılmaz bir parçasıdır. Eğer sevindirici haber temelimizde varsa ve kalplerimizde kurtarıcının sevgisi olursa, bunların üstesinden gelmek, bunlardan öğrenmek ve bunlarla başa çıkmak için daha hazırlıklı oluruz. Peygamber Yaşaya şunu bildirdi. Doğruluğun ürünü esenlik, sonucu sürekli huzur ve güven olacaktır. Dünyada olmak ama dünyadan olmamanın anlamından çıkarılacağı gibi cennetteki babamızla dua yoluyla haberleşmemiz gerekir. O bunu yapmamızı istiyor. O dualarımızı cevap verecektir. Üçüncü Nefi'nin 18. bölümünde kaydedildiği gibi kurtarıcı bizi şöyle uyarmıştır. Uyanık durup sürekli dua etmelisiniz ki ayartılmayasınız. Çünkü şeytan sizi istiyor. Bu yüzden babaya benim adımla sürekli dua etmelisiniz. Ve alacağınıza inanarak benim adımla babadan doğru ne isterseniz isteyin. İşte size verilecektir. Duanın gücü hakkındaki tanıklığımı yaklaşık 12 yaşındayken kazandım. Biraz para kazanmak için çok çalışmış ve 5 dolar biriktirmeyi başarmıştım. Özellikle 12 yaşındaki bir çocuk için büyük ekonomik krizin olduğu günlerde 5 dolar önemli bir paraydı.
babama toplam $5 olan bütün bozuk paralarımı verdim. O da bana geri olarak $5 kağıt para verdi. O $5'la almayı planladığım özel bir şey vardı. Ama bunca yıldır hala ne olduğunu hatırlayamıyorum. Sadece o paranın benim için ne kadar önemli olduğunu hatırlıyorum. O zamanlar çamaşır makinemiz yoktu. Bu yüzden annem çamaşırlarımızı her hafta yıkanması için çamaşırhaneye gönderirdi. Bir iki gün sonra ıslak çamaşır dediğimiz çamaşırlar bize geri gönderilir. Annem de onları arka bahçeye kurumaları için asardı. Kağıt $5'ımı kot pantolonumun cebine koymuştum.
As you can probably guess,
ve tahmin edebileceğiniz gibi kot pantolonum cebinde unuttuğum parayla çamaşırhaneye gönderilmişti. Ne yaptığımı fark ettiğimde çok endişelendim. Biliyordum ki çamaşırhanede çamaşırlar yıkanmadan önce cepler düzenli olarak kontrol edilirdi. Eğer param bu süreç içinde fark edilip alınmadıysa, paramın pantolonum yıkanırken kesinlikle cebimden düşeceğini biliyordum. Belki de çamaşırhanede çalışan birisi bulup sahibine vermek istese de kime vereceğini bilemeyeceği için parama sahip çıkacaktı. Anneme parayı cebimde unuttuğumu söylediğimde sevgili annemin de onayladığı bir gerçek vardı ki $5'ımı geri alabilme şansım çok azdı. O parayı istiyordum. O paraya ihtiyacım vardı. O parayı kazanmak için çok çalışmıştım. Yapabileceğim tek bir şey olduğunun farkına vardım. Büyük bir üzüntüyle cennetteki babaya döndüm ve ona paramın ıslak çamaşırlar geri gelinceye kadar pantolonumun cebinde güvenli bir şekilde durması için yalvardım. İki uzun günün ardından çamaşırlarımızı getirecek kamyonun geleceğini bildiğim vakit pencere kenarında oturup bekledim. Kamyon kaldırıma yaklaştığında kalbim sıkışıyordu. Islak çamaşırlar içeri alınır alınmaz kot pantolonumu kaptım ve odama koştum. Titreyerek elimi cebime soktum. Bir şey bulamayınca aniden her şeyin bittiğini sandım. Ve sonra parmaklarım o ıslak $5'lık kağıt paraya dokundu. Onu cebimden çıkarırken yüreğime su serpilmişti. Cennetteki babama yürekten dua ederek şükrettim. Çünkü o benim duama cevap vermişti. O zamandan beri sayısız dualarım cevaplandı. Cennetteki babamla dua yoluyla iletişim kurmadığım hiçbir gün olmadı. Bu çok değer verdiğim bir ilişkidir ki bu ilişki olmadan tamamen kaybolacağımı biliyorum. Eğer cennetteki babanızla bu tür bir ilişkiniz yoksa bu hedef için gayret göstermenizi teşvik ediyorum. Böyle yaptığınızda bu dünyadaki geçici ikametimiz sırasında her birimizin ruhen hayatta kalabilmesi için gerekli olan onun ilhamını ve rehberliğini hayatınızda almaya hak kazanacaksınız. Ancak bunları aradığımızda bu tür ilham ve rehberlik onun tarafından bize verilecek ücretsiz hediyelerdir. Ne kadar güzel hazinelerdir onlar. Cennetteki babam verdiği ilhamla benimle konuştuğunda her zaman boynum bükük kalır ve minnettarlık duyarım. Bu ilhamları fark etmeyi, onlara güvenmeyi ve onlara uymayı öğrendim. Tekrar tekrar bu tür ilhamlar aldım. Buna ilişkin dramatik bir olay 1987 Ağustos ayında Almanya Frankfurt Tapınağı'nın adanması sırasında oldu. Başkan Ezra Taft Benson adamanın ilk bir iki gününde bizimle beraberdi ama geri döndü. Böylece geri kalan toplantıları yönetme fırsatım oldu. Cumartesi günü Frankfurt Tapınağı bölgesinde olan Hollandalı üyelerimiz için bir toplantı düzenledik. Hollanda'dan gelen olağanüstü liderlerimizden biri olan kardeş Peter Murick'i tanırdım. Toplantıdan hemen önce kardeş Murick'in toplantı sırasında kendi Hollandalı üye kardeşlerine konuşması gerektiğine ve hatta ilk konuşmacı olması gerektiğine dair açık bir izlenim duydum. O sabah tapınakta onu görmediğim halde alan başkanımız yaşlı Carlos E. Asa'ya Peter Murick'in bu toplantıya katılıp katılmadığını sormak için bir not uzattım. Toplantıyı başlatmak için ayağa kalkmadan hemen önce yaşlı Asa'dan kardeş Murick'in aslında toplantıda olmadığını ve başka bir yerde meşgul olduğunu ve ertesi günkü tapınak toplantısına askerlerin üye olduğu destek birimleriyle katılmayı planladığını belirten bir not bana geri geldi. İnsanlara hoş geldiniz deyip programı açıklamak için kürsüye çıktığımda çok belirgin bir şekilde yine Peter Murick'in ilk konuşmacı olmasını anons etmem gerektiğine dair bir ilham aldım. Bu bütün içgüdülerime karşı bir şeydi. Çünkü daha yeni yaşlı Esay'den kardeş Murick'in kesinlikle tapınakta olmadığını öğrenmiştim. Aldığım ilhama güvenerek buna rağmen koronun bir şarkı sunacağını, dua edileceğini ve sonra da ilk konuşmacımızın kardeş Peter Murick olacağını duyurdum. Koltuğuma geri döndüğümde yaşlı Esay'a doğru baktım. Ve yüzündeki telaşlı bakışı gördüm. Sonradan bana kardeş Murick'i ilk konuşmacı olarak açıkladığımda kulaklarına inanamadığını söyledi. Onun notunu aldığımı ve hatta okuduğumu bildiğini ama kardeş Murick'in tapınağın hiçbir yerinde olmadığını bilmeme rağmen neden onu konuşmacı olarak anons ettiğimi anlamadığını söyledi. Bunların hepsi gerçekleşirken Peter Murick, Poststrasse'da bulunan kilisenin alan bürolarındaki bir toplantıdaydı. Toplantısı devam ederken birden o zaman bölge temsilcisi olan yaşlı Hawks'a döndü ve ona beni tapınağa ne kadar çabuk götürebilirsin diye sordu. Küçük spor arabasını oldukça hızlı sürmesiyle bilinen yaşlı Hawks cevap verdi. Seni 10 dakikada oraya götürebilirim. Ama tapınağa neden gitmen gerekiyor? Kardeş Murick, tapınağa neden gitmesi gerektiğini bilmediğini ama oraya gitmesi gerektiğini bildiğini itiraf etti. İkisi tapınağa doğru hemen yola koyuldular. Muhteşem bir koro şarkısı söylenirken Peter Murick'i her an görebilirim diye etrafıma bakınıyordum. Onu göremedim. Ama paniğe kapılmadığımın farkına vardım. Her şeyin yolunda gideceğine dair tatlı, inkar edilemez bir güven duygusunu hissettim. Kardeş Murick tam açılış duası biterken hala neden orada olduğunu bilmeksizin tapınağın ön kapısından içeri girdi. Koridordan aceleyle yürürken ekranda beni gördü ve şimdi kardeş Peter Murick'i dinleyeceğiz anonsumu duydu. Yaşlı Esay'ın şaşkın bakışları altında Peter Murick hemen odaya girdi ve kürsüdeki yerini aldı. Toplantıdan sonra kardeş Murick ve ben konuşmasına başlamadan önce neler olduğunu konuştuk. Sadece bana değil, aynı zamanda o gün kardeş Peter Murick'e de verilen bu ilham üzerinde çok düşündüm. Bu müthiş tecrübe bana böyle bir ilhamı almak için layık olmanın önemi hakkında inkar edilemez bir tanıklık sağladı. İlham geldikten sonra bu ilhama güvenmemiz ve bunu uygulamamız gerekir. Hiç şüphem yok ki Rab, Frankfurt Tapınağı'nın adanma toplantısında bulunanların Rabbin hizmetçisi kardeş Peter Murick'in güçlü ve dokunaklı tanıklığını duymalarını istemişti. Sevgili kardeşlerim, cennetteki babamızla olan iletişimimiz, ona ettiğimiz dualar ve onun bize verdiği ilhamlar dahil, hayatın fırtınalarına ve sıkıntılarına karşı durabilmemiz için gereklidir. Rab bizi şöyle davet eder. Bana yaklaşın ve ben de size yaklaşacağım. Beni özenle arayın ki beni bulabilirsiniz. Böyle yaptığımızda doğruluk adına güçlü ve dayanıklı bir şekilde ayakta durabilmemiz, kutsal yerlerde durabilmemiz ve kımıldamamamız için gereken isteği ve cesareti temin eden onun ruhunu hayatlarımızda hissedeceğiz. Değişiklik rüzgarları etrafımızda eserken ve toplumdaki ahlaki değerler kendi gözlerimizin önünde parçalanmaya devam ederken, Rabbin kendisine güvenenlere verdiği değerli sözlerini hatırlayalım. Korkma, çünkü ben seninleyim. Yılma, çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim. Evet, sana yardım edeceğim. Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. Dilerim ki bu tür kutsamalar bizim olur. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in kutsal adıyla dua ediyorum. Amin.